Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsızyım. Her zaman olduğu gibi. Yani pek çamal nasıl Levent abi?
İyidir Murat. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 30 Aralık ve 4 Ocak arasındaki evet. Haftayı konuşuyoruz. Artık yeni yıldayız. 2020'nin ilk gündemindeyiz.
Evet. Yine aynısı.
Aynı.
Yani bir şey değiştiği yok işte.
Sen geçen hafta dedin ki hani bir şeyler değişsin iyi olur demiştin ben, gündemle ilgili.
Ya o düşünce olarak tabii ki öyle düşünüyorum da bir haftada olacak şey değildi. Zaten tatil matil
ben onu,
yine aynısı.
Anketini yaptım da onun için söylüyorum. Ne dedim çıktı? Ki hani gündem formatı değişsin mi diye. %66'sı böyle iyi devam demiş. Kesinlikle değişsin diyen %13 fark etmez diyen de 19. Yani %66.
Sen bunu toplamı şimdi 100'e denk geldi mi?
Geliyor. %66'sı böyle iyi diyor.
Ya daha iyi olabilir sonuçta böyle. Tamam hani kim değişince daha kötü mü olacak falan kaygısı vardır belki insanlarda ama daha iyi, her şeyin daha iyisi yapılabilir.
Öyle.
Bence.
Doğru. Yani TeknoSeyir'deki en büyük sorunumuz şu abi. Bu dört duvar arasında geçiyor ya. Çok değişemiyorsun işte hani baktığın zaman yine buradasın işte dediğin gibi. Yine ya oradasın, karşıda masadasın ya televizyonun önündesin. İşte biraz dışarıya çıkarmak lazım ama.
Ya her hafta başka yerde yaparsın da onun için iş. Başka iş yapmaman lazım. Aynen öyle. Yani bir tek işinin bu gündem olması lazım. Tabii. Yoksa ayarla her bir gün Koç Müzesi'nde yok bilmem nerede falan Sultanahmet'te Hatipoğlu muydu neydi onun gibi. Ama o zaman başka iş yapmaman lazım. Onun hazırlığı, mazırlığı.
Tabii.
Yani bilemiyorum ama ben bir şeylerin değişmesi taraftarıyım.
Öyle. İnşallah değişir ne diyelim.
Yani %66 güvensin bir şey iyi yönde değişeceğine.
Evet, bizi teknoseyir.com'dan da takip edebilirsiniz. Evet. Eğer bu yayınları desteklemek istiyorsanız Plus abonesi olup destekleyebilirsiniz. Onu da şu anda teknoseyir.com üzerinden yapabiliyorsunuz.
Evet.
Şimdi bu ilk hafta bir defa yurt dışı tatilde.
Ya hiçbir gündem maddesi falan yok. Çünkü insanlar yani batı dünyası teknoloji oradan çıkıyor. Tatilde bir gelişme yaşanmadı. Bir de CES fuarı başlamak üzere.
Başlıyor.
Tabii ki firmalar cephanelerini de oraya saklıyorlar. Hı hı. Bir hafta için hem de yılbaşında zaten gümbürtüye gidecek duyurular. Saklıyorlar orada harcamıyorlar. O yüzden bu hafta yılın en kötü haftası.
Öyle.
Hiçbir şey yok. Hiçbir gelişme yok.
Haftaya da CES'ten gelişmeler olur.
Onlar... Haftaya CES'ten bir haber yağmuru olur.
Evet.
Ben bu sene gidemedim. Davet eden firmalar oldu sağ olsunlar ama bir sağlık sorunum var. Uçakta 12 saat 14 saat oturmayı göze alamadım. Çünkü kalkamayabilirdim. O yüzden gidemedim. Buradan takip edeceğiz. Gittiğin zaman da çok bir şey zaten fark etmiyor. Çünkü bir kişi, olay çok büyük, bir kişi olarak yetişebildiğin şeyleri görüyorsun, ediyorsun. Tatmin edemiyorsun kimseyi. Hı hı. Çünkü geçen sene konuştuk, CES'te çok şey var. Yani CES'e gidip sadece arabalara da takılabilirsin ve zaman geçer. Hı hı. Sıkılmazsın, bitiremezsin. Ya da işte sadece müzik ekipmanlarına takılabilirsin, zor yetişirsin. Bu kadar büyük bir fuara gittiğinde de seçmek zorundasın. Bakacağın şeyleri seçmek zorundasın. Her şeyi kapsayamıyorsun. Bizden giden arkadaşlar vardır. Kesin Mesut Erdi falan gitmiştir. Onlar haberler yaparlar oradan. Başka kimler gidiyor bilmiyorum. Ben dediğim gibi geçen sene oradaydım. Kimseye yaranamadık. Oradan içtiğimiz kahveyi, keki şeyi göstermiyoruz diye bir ton eleştiri aldık. Geldik burada daha sonra yayın yaptık. Böyle olacağını da söylemiştik. Sonra ne oldu? Geçen sene bizi misafir eden firmalar yine bu sene davet ettiler. Demek ki oradan kim bu işin dinamiklerinde öyle içtiğin çayı gösterme, sabah yediğin yumurtayı göstermeyi beklemiyormuş. Asıl bu işin dinamikleri diyeyim gerektirmiyormuş. Hı hı. Ama bir ton hakaret işittik biliyorsun. Demek ki öyle değilmiş.
Evet.
Neyse ben dediğim gibi sağlık sorunum nedeniyle gidemedim ama takip edeceğiz burada.
Evet bu arada Samsung Note On Lite ve S On Lite duyuruldu. Bunun dedikodusu vardı. Hani böyle bir şey olacak evet. diye artık hani resmi açıklamada Samsung'dan geldi. CES öncesinde bazen de işte böyle oluyor. Hani CES'in şeyde ortamında kaybolmamak için firmalar önden açıklıyorlar bazı şeyleri.
Yani bir E vardı zaten S10'da. O Lite'dı zaten. Bir de illaki Lite niye? Hani Note konusuna ayrıca gireceğim. Note işini zaten Samsung sulandırdı. Hı hı. İki tane Note bu sene üreterek. Bir de Lite'ı hani eksikti. Bir de Lite geldi. S10'da zaten E vardı. O E Lite'dı uygulamada. Bir de Lite'ı bilmiyorum. Bu daha çok yeni bir duyuru. Bilemiyorum. Bakmadım özelliklerine daha. Ama yani Samsung'un bu çeşit arttırma özellikle şu bir senede 2019'da çığırından çıkmış bir çeşit arttırma tutkusu var. Artık bir bence 2020'de kendilerine gelseler. Öyle. Çünkü hani hep söylüyoruz aynı şeyi çok tekrar ediyoruz. O kadar çok Samsung telefon oldu ki kimse aralarındaki farkları net şekilde bilmiyor. Kullanıcı kararını vermekte zorlanıyor. Satıcı kullanıcıya tavsiye vermekte zorlanıyor. Biz değerlendirmekte zorlanıyoruz. Bugün her A serisinin, M serisinin zaten bir sürü modelleri var. Her birinin bir S'i çıktı. Senenin başında Mart ayında 2019'un çıkmış telefonların Kasım-Aralık ayında S'lileri çıktı. Hı hı. Ya da mesela A50 ise A51 oldu falan. Bir de şimdi bu Lite'lar falan bilmiyorum çok bu telefon çeşitliliği yararına olmayacak ne Samsung'un ne kullanıcıların bence.
Evet bu Lite'lar da hani öyle çok kısılmış modeller gibi durmuyor. Özellik listesini veririz ama hani mesela şey hakkında bir şey diyemem. Bunların da fotoğraf altyapıları iyi gözüküyor ama hani
bunlar çok ucuz olmayacak.
Evet, S10'dan ve Note 10'dan ne kadar iyiler ya da geriler ona bakmamız gerekecek bunlar test istiyor. Benim gördüğüm kadarıyla tasarım olarak çok hani S10 ve Note 10 kadar çekici değiller gibi geldi bana. Ama hani artık teste gelince görürüz.
Bunlar çok ucuz olmayacaktır.
Tabii olmayacak. Yüksek yine donanımları. Yeni Intel işlemcilerin fotoğrafı.
Slide'ları evet, sızdı. 10 binli. Model numaraları 10. Evet. nesil 10 çekirdeğe kadar işlemciler var masaüstü işlemciler Hı-hı. var 65 watt işlemciler çoğunlukta 14 nanometre işlemciler Hı-hı. aslında çok da güncel değil şeyler üretim teknolojisi yeni bir turbolama sistemi Intel'in işlemcinin sıcaklığını kontrol ederek biraz daha 5 GHz üzeri hızlara kadar çıkıyor modeline göre. 10.900K ve 10.900 var en tepede. Onlar ilginç geldi bana çünkü 10.900 özellikle hızları falan daha düşük ama 65 watt sadece bir işlemci. 10.000 ha işte şey güzel. i3, i5, i7, i9 iki tane i9 modeli bütün seriyi çıkartıyor Intel. Bütün işlemciler güncelleniyor. Şimdi masaüstü 10. nesil model şeyde mobilde falan zaten çıkmıştı da masa üstüne artık önce mobile çıkıyor. Sonra masa üstüne geliyor. Bunlar masa üstüne gelmiş halleri. K'lı şeyi açık, kilidi açık işlemciler falan modeller var.
Evet, bir de gördüğüm kadarıyla hepsinde hyperthreading var. Onu hiç kısmamış.
Var. Yalnız işte bunlarda şimdi bu 10. nesil olup da o model numarasının 10.000'li olması birazcık fazla uzun 5 evet. basamaklı sayılar oluştu.
O pek hoş gözükmüyor.
Onlar evet iyi değil. Diğerleri gibi işte ne bileyim 46-90 diyordun falan. Hmm. Onun gibi değil. Belki o şeye de numara model numaralarına da bir el atılması gerekecek yine.
Evet evet.
Eskiden model numarası yoktu. Megahertz'i şeydi. Kendi işlemcinin adıydı zaten. İşte Pentium 90. Pentium 120.
Evet.
486 DX33. Sonra model numarası çıktı, zorlaştı işler.
Öyle oldu. AMD'nin piyasa değeri rekor kırmış, kendi rekorunu
evet,
kırmış.
Evet, her hafta hemen hemen aynı haberin çeşitli versiyonlarını yapıyoruz. AMD en güzel günlerini yaşıyor. Hisseleri de
değer kazanmış.
Etkilemekte.
En son 2000 yılında görülmüş bu kadar.
Evet.
Yani o yüzden önemli onlar için.
Ya işte Athlon 64 dönemini yaşıyorlar şu evet. anda.
Ve hani şöyle düşünmek lazım. AMD sadece işlemci değil, ekran kartı. Ekran kartında o kadar başarılı olmadıkları
değiller,
halde böyle.
Bu işlemcinin başarısı.
Evet.
Bu haftalardır varyasyonlarını konuştuğumuz bu durum işlemci grubunun başarısı.
Yani şey anlamı çıkmasın. 5700'ler kötü GPU'lar değiller de hani teknolojiyi ilerletme ve rekabet anlamında
rakibine yetişmeye çalışıyor.
Evet, o pozisyondan çıkamadılar.
Şimdi yetişmeye çalışıyor.
İşlemci sadece. Tarafında ise tam tersi oldu. Rakibini geçti.
Evet, çok ciddi şekilde geçti. Evet. Fiyat iyi. İşlemcinin özellikleri iyi, performans iyi. PCI Express 4 gibi Intel'de olmayan özellikler var. Yeni teknolojiler var AMD'de. Intel'de hala yok. Hani bir yakında da gözükmüyor. AMD çok özel bir duruma geldi. Anakart işlemci platform olarak çok iyi bir duruma geldi. Ya i̇şte 2000, o da yansıyor.
2019'da Intel daha çok konuştu. Hani şöyle olacak, böyle olacak diye böyle biraz...
Ya Intel'de neler döndüğü net şekilde açıklanmıyor. Bir sadece sorun olduğu biliniyor. İşte işlemci üretiminde bir sıkıntı var. Tedarikte, piyasadaki işlemci bulunmasında bir sıkıntı var. Teknoloji, üretim teknolojilerinde belli ki bir sıkıntı var. Bir 10 nanometreye, şimdi 10. nesil diyorsun, bir sürü işlemci duyuruldu diyorsun. 14 nanometre. AMD 7'de. Diğer Qualcomm bilmem ne High Silicon falan 7'de. Sen 14'tesin ki bu işin lideriydi. İşte geçen hafta AMD diyordu ki biz hayal bile edemezdik bu konuda Intel'i geçeceğimizi. O yüzden Intel'de bir sorun var. Intel dışarı bir hisseleri borsaya kote olmuş bir firma olmasına rağmen dışarıya o konuda su sızdırmadı bugüne kadar. Bir şey dönüyor Intel'de.
Aynen öyle. Apple ve Imagination Technologies anlaşmaya varmış.
Evet. Grafik.
Grafik yongası.
Teknolojileri konusunda. İşte Imagination'ın patentlerini kullanacak Apple.
Bir sıkıntı var gibi gözüküyordu o konuda da o yüzden bu haber olmuş. Anlaşarak çözmüşler.
Hep öyle oluyor zaten.
Google'ın yapay zekası kanser teşhisi raporlarını uzmanlar kadar doğru yorumlamış.
Evet.
Meme kanseri.
Meme kanserindeki şeyi raporunu değil de röntgenle işte. Ya da artık MR mıdır nedir?
Mamogram.
İnceleyip gözle şey yapıyor. Uzmanlar kadar başarılı. Hatta uzmanların görmediği artık tümör mü denir, ne denir, oluşum mu denir, doğru ismi nedir bilmiyorum. Yapay zeka belirliyormuş. Güzel bir kullanımı. Yapay zekanın işe yarar bir kullanımı. Güzel bu. İyi bir şey.
Bu akılda yatıyor çünkü yani yapay zeka eğitilen bir şey olduğu için elinde kıyamet kadar veri var.
Veri var.
Daha önceki raporlardan, görüntülemelerden eğitebiliyorsun hakikaten ve buluyor işte.
İnsanın yaptığı da temelde aynı zaten işte.
Aynı şey
baka
tabii.
Baka öğreniyor yapay zekada. Bu biraz da tabii mekanik bir şey. Şimdi bu aslında tek bir görev.
Tek
röntgen
görev.
Geliyor işte oradaki hani nasıl diyeyim yumaklaşmış kitleyi belirliyor. Orada bir birazcık... bal peteği gibi bir doku var. Oradaki bir kanserleşmiş noktayı belirliyor. Tek bir iş. Tamam güzel. Hani bu şeye bakmakla aynı şey değil. İşte adam geliyor işte karısını öldürmüş ama niye öldürdü? O bana şunu dedi de öldürdüm. Ama karısı onu şunu neden ne demiş falan. Bu şeydir. İnsanın muhakemesini gerektiren bir durum. Ama burada net. Buradaki şeyi bul. İşte karanlığı bul. Şeydeki. Yapay zekanın altından kalkabileceği bir bulmaca.
Aynen. Mesela şimdi bu şeyde yarar. Bizde mesela doktorlar tabii ki çok hasta olduğu için fazla vakit ayıramayabiliyorlar incelemeye. Bu tip şeyler onun işini kolaylaştırır, yardımcı olur hiç olmazsa.
Ya tabii ki hastanın da işine yarayabilir. Hmm. Çünkü yani ben geçen haftalarda işte röntgen bir çektirilmesi gerekti. Yani doktorun röntgene bakma süresi bir saniyeden az. Hani o bakıp yorumunu yapıyor. Bir saniyeden az görme süresi. Yani şimdi tabii sen de hasta olarak bir saniye yani bir baksaydık şuna bir detaylıca diyorsun. Belki haklısın, belki haksızsın. İşte burada hiç olmazsa yapay zeka hani onu tabii çok yüksek işlemci gücüyle bakıyor. Dersin ki yani görmüştür.
Tabii insan faktörünü tam da eleyemezsin. Çünkü mesela benim de çektirdiğim bir akciğer röntgeninde şey çıktı. Damar gölgesi. Bu doktorun yorumu. Diyor ki ya bir şey değil yani %95 bir şey çıkmayacak ama sen detaylı baktır dedi. Şimdi bu işte insanın yorumu.
Evet.
Çünkü o ya bu kesin hastadır ya dedi, kesin onu yapay zeka yapmaz, yapmaması lazım. Burada doktor birazcık tecrübesini kullanacak. İşte ya bu tip olaylardan pek bir şey çıkmayan baktırsan iyi olur gibi. Onu sana o gazı o verecek. Doktor tavsiyeyi yönlendirecek.
Tabii.
Ama yine de üzerlerinden çok büyük yük alabilir.
Ya burada işte bu araçların doğru kullanımı önemli. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bu benzer bir konuda şöyle bir şey yaşandı. Kanserli yine hücreleri, tümörleri belirlemek için yapay zekayı eğitiyorlarmış. Hı hı. Her zaman kanserli olunca hani bu ciddi tabii bir olay. Yanında da onun kanserli olduğu belirlenmiş işte tümörün yanında cetvel oluyormuş. Hı. İşte bu hani 3 santim tamam. Bilmem ne doktora fikir versin diye. Kanser olmayanlarda, habis olmayanlarda koymuyorlarmış. Yani önemli bir şey değil.
Tamam.
Fakat bir süre sonra şeyi fark etmişler. Yapay zeka cetveli gördü mü kötü demeye başlamış. Çünkü şey yani yapay zeka öğreniyor. Bakıyor ki tabii kendi içinde şey düşünüyor. Her zaman bu heriflerin benden istediği şey de mutlaka bu cetvel oluyor. Bir süre sonra yapay zeka yanlış öğrenmiş. Cetveli aramaya başlamış. Cetvel varsa kanser işte kötü habis demeye başlamış. Anlamışlar, müdahale etmişler. Şey, yapay zekayı eğitirken de bir çocuktan daha aptal bir şey bu. Boş, evet. Kağıt. Dikkatli etmek gerekiyor. Biz yıllar önce bu konuları konuştuğumuzda şey örneğini vermiştik. TED'de konuşması var işte. Firma işe hiç kadın almıyormuş. İşe alma yapay zekası yüklemişler bilgisayara şey yapmışlar. O da kadın almamaya başlamış. Çünkü şimdiye kadar eski kayıtlara bakıyor. Hiç kadın alınmamış. Diyor ki demek ki kadın alınmıyor. Hmm. Yani kural bu demek ki. O da kadın almamaya başlamış. Bunun TED'de bir konuşması var. Bir konuşmanın ismini hatırlamıyorum. Anekdot değil, gerçek bir olay yani. Evet işte yapay zekayı doğru düzgün kullanırsan bir şeye yarayacak.
Yapay zekayı eğitirken aslında insanlar kendi tuhaf davranış onları paternlerini, desenlerini de görme şansı oluyor.
Onları
aslında.
Da yüklüyorsun. İşte bir sen bir ders alırsan
işte
ne mutlu sana. Ya da yapay zekayı yanlış eğitirsen. Şimdi yapay zeka tabii bilgisayarın şeyi yok. Hani şimdi bilgisayarla kanserin çaresini de arayabiliyorsun. Ya da işte İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar IBM'den bilgisayar almışlar. Tabii İkinci Dünya Savaşı düzeyi bilgisayar. Onunla işte kimi hangi toplama kampında saatte kaç kişiyi öldürüyoruz, ne kadar adam kaldı bilmem ne onun hesabını tutmuşlar. IBM hala bunun şeyini çekiyor. Bunun eleştirilerini, bunun hani suçlamalarını, cezasını çekiyor, acısını çekiyor. Şimdi bu araç, bilgisayar bir araç. Cinayet planı da yapabilirsin, tabii. İlaç tasarımı da yapabilirsin. Yapay zeka da ondan farksız değil. Yapay zekayla işte nasıl daha etkili bir katliam yapabilirim onun planını da yapabilir. Yapay zekadan yardım alabilirsin. Aynı şekilde hiçbir kaygı duymadan yapacaktır. Çünkü o insan değil. Sadece bir hesap makinesi gibi bir şey temelde. Neyse evet. Burada iyi bir kullanımı. Hı hı.
Witcher'la ilgili haber var. Şimdi Witcher'ın dizisi yayınlandı, bitti. Onlar bir solukta hani hepsini yayınladıkları için bütün diziyi bir seferde Netflix'te evet. izleyebiliyorsun. Ve bunun oyuna katkısı olmuş. Witcher 3'ü...
Şu anda şey, rekor. 100 evet. bin kişi oynamış. Aynı anda 100 bin. Steam'de 100 bin kişi aynı ki sadece Steam'de yok o oyun.
Tabii.
Başka GOG'da falan var. Da var. 100 bin kişi aynı anda oynamaya başlamış. Yani rekor çıkılan en yüksek nokta. Zamanında hani oyun çıktığında bu kadar oynanmış mı bilmiyorum. Böyle bir oyuna ilgi doğmuş. İyi firma da herhalde memnundur.
Vallahi ben bile bir baktım hani update falan var mı diye bir kontrol ettim oynamadıysam bile.
Üçü oynuyorlar bunun ikisi evet, biri var bir de.
Var tabii. En güzeli 3 ama. Ben bitiremedim çok başladım ama. Çok uzun bir oyun. Yani bitmez. Yani ömrün gider. Bunun DLC'leri falan da var.
Evet.
Ama hani oynamayanlara şunu tavsiye edeyim. Çok fazla bunun kullanıcılar tarafından yapılmış modu var.
Evet.
Hem görsellerini iyileştiriyor hem de oyunun bazı hani zor kısımlarını daha kolaylaştırıyor. Bence onlara bir bakın. Öyle başlayın.
Bu şimdi her hafta herhalde aynı şeyi konuşuyoruzdur. Bu bunun bütün bölümleri mi?
Evet hepsi bir anda.
Yani beklemiyorsun yani
yok,
haftaya dizisi gelsin diye.
Hayır.
Öbür Star Wars olan
o bekledi.
Her hafta evet. Şeydi bir bölümde o da bitti.
Bitti.
Tamam. Witcher 3.
İkisinin de yeni sezonları bir sene sonra.
Bir sene sonra.
Yani 2020 içinde gelir herhalde. Yani Witcher 3'ün ben Witcher'ı bilmiyorum da.
Westworld vardı. O yok mu ondan haber?
Onu hatırlamıyorum bile abi. Ben unuttum ben. O diziyi
unuttum. Geçen hafta konuştuk. O yok orada da.
Yok.
Expanse vardı. O başlamış. O evet. Süper bir şeydi.
Onu izlemedim ama güzel olduğunu biliyorum.
Peki. Diziler oyunlara yarıyor böyle.
Yarıyor evet. BMW'nin bir şeyi var, planı var. Bisiklet motosikletleri elektrikli şarj edecekler ama kablosuz olarak. Diyor ki BMW, ya diyor bu sen diyor motosikleti park ediyorsun. Bunun diyor bir ayağı var. Ayak diyor yere değiyor. Hepsinde ortak bir şey. Biz diyor yere gömersek bir şarj ünitesini, sen de diyor ayağını oraya dokundurursan oradan şarj ederiz biz bunu diyor. Konsept.
Ama yerde bir şarj noktası olacak.
Tabii yerde
olacak,
şarj
tabii
noktası
ki.
Olacak. Mantıklı.
Tabii onun için bir tane elektrikli motosiklet lazım.
Tabii elektrikli motosiklet.
BMW'de var mı? Geçen sene ben CES'te Harley Davidson'ı çekmiştim. Livewire mıydı neydi? Harley Davidson'ın elektrikli motosikletinin fotoğrafını falan atmıştım. İlginç bir şey tabii. Harley Davidson olunca daha bir zor kabulleniliyor.
Bu Evolution Scooter diye. Scooter seviyesinde düşüneceğim.
Güzel. Kablosuz şarj tabii. Ne güzel durduğu yerde dolsun ki eve gidebilelim.
OnePlus kameraları gizleyen bir tasarım gösterdi abi. Çok böyle hani şey, hakikaten teaser yaptılar. Dolayısıyla çok bir detayı yok ama arkasındaki kameraları gizlemişler bir şekilde bir katmanla. Detayları daha sonra CES'te çıkacak herhalde. Sadece şey gösteriyor. Bir tane yani kameraların gözükmediği bir teaser yapmışlar. Bir anda görünür hale geliyor.
Çünkü LCD var önünde.
Evet herhalde öyle. Saklamışlar.
Ben 2017 yılında Kore'ye gitmiştim. Hani onun videolarını yayınladık. LG'nin misafiriydik. Ben orada şey ekranlar çekmiştim, göstermiştim size. Hani geziyorsun binada. Hı hı. Aşağıda Mickey Mouse falan oynuyor. Sonra açılıyor, şeffaf oluyor. Meğer havadaymışsın sen. Hı hı. Hani LCD.
LCD.
LCD. Öyle ayna mayna falan da var. Cam falan da var. Banyonun içini görüyorsun. Sen içeri girince kapanıyor. Opak oluyor. Hı hı. Falan LCD. Şeyi de zaten Nubia mı ne yapmıştı? Arkası da LCD ekranlı evet. Telefon. Tabii pek bir şeye benzemiyordu ama yaptık olduydu. Herhalde OnePlus da o mantıkta bir şey yapmış. Gerekli mi? Ayrı mesele.
Yok bence gerekli.
Telefonun arkasına yapılacak. Sonra sen onu kılıfa koyacaksın. Telefonun arkasına yapılacak yatırım yani dayanıklılığını arttırmak falan daha bence makbul.
Evet, evet. Bu sadece birazcık konuşturur işte şey hani böyle yani. İlginç bir şey diye. Google Xiaomi'nin Nest sistemine erişimini yasaklamış. Geçici süreliğine. Çünkü abi şöyle Xiaomi'nin kameraları adam biri raporladı bunu. Ya diyor ben bağlanayım evi göreyim diye bağlandım diyor. Başkalarının evini görmeye başladım diyor. Nasıl olduysa.
Şimdi Xiaomi'nin Nest deyince Google'ın Nest diye bir termostat sistemi var. Xiaomi'nin ona erişimini kaldırmış.
İşte Nest Hub'ına.
Nest bir ev otomasyonu. Asıl evet. Çıkış noktası termostattı. Kombiyi işte, yönetiyordu.
Evet,
bizde de Türkiye'de Kosa diye bir şey var. Girişim var. Xiaomi'nin kendi güvenlik açığı.
Kendi güvenlik açığı. Kapatana kadar işte konuşuyorlarmış aralarında. Engellemiş Google'da erişimini Xiaomi'nin. Müthiş bir şey ama.
Kamera kendi başına dev bir güvenlik açığı.
Evet.
Çünkü üzerinde hem görüyor hem dinliyor. Çünkü her kamerada bugün mikrofon, kulaklık şey de var. Sen hani evet. Konuşabilesin diye. Evet hani bugün güvenli zannedersin. İki gün sonra icat edilir bir açık keşfedilir. Güvensiz hale gelir. Gerekli değilse koymayın diyorum. Yani benim kamera konusundaki güvenlik önerim bu. Çok gerekli değilse hakikaten ihtiyacınız yoksa tekrar bir düşünün.
Evet.
Şeye de yaramıyor çünkü senin sözünü kestim. Sadece seni huylandırmaya yarıyor. Koyuyorsun eve sonra böyle adasada bakıyorsun. Kendi ev boş öyle bakıyorsun. Ve şey düşünüyorsun ya bir şey görürsem şimdi orada daha kötü. Daha kötü görmemen lazım ya görürsen.
Evet.
Gerekli değilse koymayın.
Realme de arayüzde reklam gösterme işine başlayacakmış. Bu Xiaomi'nin bir hastalığı. Evet. Onlar gösteriyordu. Realme'de biz de koyalım demiş. Ha, disable edilebiliyormuş.
Biz bunu PC'de Creative'de gördük. Driver'da şeyde reklam.
Evet, Driver'da.
Sonra Microsoft Xbox 360'da bunu çok abarttı. Bir ekranda 3 tane falan reklam oluyordu. Rezillikti. Çünkü yani bu şey değil ki, bir bedava aldın hani dersin tabii, ki tabii. Oyun bedava, reklam gösteriyor. Tamam. Ya bu ne parasını verip almışım, ses kartı almışım, aplikasyonda reklam çıkıyor. Olur. Saçma sapan bir şey. Şimdi de bu Xiaomi telefonda işte bunu yapıyor. Hı hı. Ya, olmaması lazım. Bu çünkü işte bir sen sıyrılmaya çalışıyorsun. Bu sektörün suyun başını tutmuş dev markaların arasına yerleşmeye çalışıyorsun. Ya da onları aşmaya çalışıyorsun. Böyle yani o reklamdan kaç para kazanılıyordur? Tamam, milyon kazanılıyordur büyük olasılıkla ama hani sen de Xiaomi'sin. Öyle. Değiyor mu?
Öyle.
İmajını yerle bir ettiğine değiyor mu?
İşte bir yandan da düşünüyorsun, bu Realme de bunu yapmaya çalıştığına göre demek ki orada bir tatlı bir para olsa gerek diye düşünüyor insan.
Ya, Xiaomi, Redmi, Realme nedir bunlar ya?
Yani bunlar şu an piyasadaki...
Tamam, Xiaomi'yi anladık. Şey yaptık, kabul ettik. Redmi diye bir şey çıkıyor.
O da Xiaomi aslında. Onun alt markası.
Tamam, Redmi'yi de hani alt markası dedik. Realme.
Bu başka. Bu da Oppo tarafından geliyor.
Ya bu o Xiaomi'nin şeyi değil mi bu Realme?
Hayır,
Oppo'nun
hayır.
Mu alt Oppo, markası?
Oppo'nun, evet.
Huawei'yi anır. Xiaomi, Redmi, Oppo, Realme. Böyle mi bunların ilişkisi?
Evet, diyebilirsin, evet. Oppo'da Vivo gibi markalar da var. Bitmiyor ki adamların hani... bir çatı altında bir sürü markası var.
Hepsi kazanıyor.
Evet. Lexar bir SSD göstermiş. PCI Express 4.0 kullanıyor. 7 GB saniye yazma hızına erişmiş. 4 civarında okuması var.
Öyle
pardon,
değildir.
Okuması 7, yazması 4.
Bu vardı zaten. PCI Express 4 bunun sırrı.
Evet, 4 tabii, o yüzden.
PCI Express 4 çıktığında ilk herhalde gigabyte çıkarttı. PCI Express 4 SSD'yi. Samsung orada, herkes Samsung'u bekliyor. Benim bildiğim yok Samsung'da daha.
Ben de görmedim.
Samsung'u bekliyor herkes. Orada işte zaten 5'i falan 4'ü bulmuştu şeyler. PCI Express.
Aynen, evet.
3 olanlar 2 katı olacağını tahmin edersin. İşte Lexar hemen onun şeyine dayamış olayı. Hani sınır, performans sınırına yine getirmiş. Şimdi yakında bütün üreticiler o 7 GB okuma, 5 GB yazma gibi bir şeyde yığılırlar. PCI Express teknolojisi ilerleyene kadar öyle gideriz.
96 katmanlı TLC kullanıyormuş NAND.
Herhalde Samsung'un yongaları mı acaba?
Herhalde yazmamışlar o bilgiyi.
96 katmana kadar çıkılması ilginç oldu. Nispeten kısa bir süre içinde. 96 katman.
512 GB'dan başlıyor zaten.
Evet. Onların işte şeyi olmuyor artık. Küçüğü olmuyor. Çünkü olmuyor. Tek bir yonga o kadar çok kapasite sunuyor ki. Yarım yonga, çeyrek yonga kullanman lazım. Öyle bir şey yok. Ve fiyatı da aynı oluyor zaten.
Evet, evet. Grand Theft Auto 5 Xbox Game Pass'a gelmiş.
Herhalde konsol sürümü PC'de de var mı acaba? Yoktur PC'de bence.
Bakıyorum ama orada...
Şimdi haberli. Game Pass'ın bir de PC'si var çünkü.
Hı hı. Yine de şey hani GTA 5 bugün hala çok da ucuza satılan
çok
bir ürün değil.
Çok istenen bir oyun.
Evet, çünkü online tarafı oynanıyor.
Evet.
Yani single'ını oynamasalar da ve sürekli de güncelliyorlar oyun multiplayer kısmını. Dolayısıyla fiyatı şöyle hani 5 dolara 10 dolara alayım diye diyemiyorsun hala.
Yok. Ya Game Pass 2019'da Microsoft'un büyük başarısı oldu.
Evet.
Microsoft da çok memnun. Çünkü böyle yeni oyunlar, şimdi GTA yine yeni oyun değil ama bazı işte Gears of War 5 falan
tabii.
direkt geliyor Game Pass'a, çıktığı gün geliyor. Kabul de gördü. Çünkü ben çevremden gözlüyorum, hiç konsol almayı düşünmeyecek insanlar Game Pass yüzünden.
Değil mi?
Yani adam hiç şeyi düşünmüyor, oyun satın almayı düşünmüyor. Xbox'ı satın almış, aboneliği de hani Xbox'la birlikte almış. Adam bundan sonra oyun satın almayı da düşünmüyor. Sadece Game Pass'la oyun konsolculuğunu, oyunculuğunu devam ettirmeyi düşünüyor. Bu değişik bir şey. daha önce görmediğimiz bir şey. Belki de hani iyi olacak bir şey. Bakalım. Bu zaten işte şey de başladı. Disksiz Xbox. Ha, evet, evet. Sadece dijital oyunların indirildiği Xbox da var. Böyle bir yeni bir dönemi görüyoruz. Başlıyor.
Evet. Bu haftalık haberler şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta CES yüzünden daha dolu bir gündem olur.
Evet, çünkü ürünler duyurulacak, saklanan şeyler gösterilecek. Evet,
her senenin yeni haftası böyle zaten oluyor.
Evet.
Birazcık hareketsiz oluyor.
İşte CES'te. CES'in çok garip bir tarihi var. Yani Ocak ayının ilk günleri.
Değil mi?
Aslında birazcık sergileyecek olan için de, ziyaret edecek olan için de biraz zor. Las Vegas'ına kadar doğru bir tercih tartışılır. Hani Amerika'nın ortasında bir yer, aktarmayla gitmek falan gerekiyor. Ama işte yıllardan beri de böyle denk gelmiş, gidiyor. Kabul görmüş demek ki, işliyor.
Herhalde.
Ben geçen sene anlatmıştım Las Vegas anılarını falan, öyle bir iki bölüm yapmıştık. onları şey, kaçırmış olan varsa izleyebilir.
Evet.
Çünkü Las Vegas çok ilginç bir yer. şehirden çok tatil köyü gibi, Luna Park gibi bir yer, bir şehir. Görmüş olduk CES'i. Bu sene de görmek isterdik. Olmadı. Belki seneye orada oluruz. Evet, biz CES haberlerini bekleyeceğiz.
Evet. Peki o zaman bu haftalık bu kadar.
Evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.